Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango. Birinci ayrım, Remzi Kitabevi, 4. basım, Eylül 2006. Bu kitap 644 sayfadır. 645-724. Sayfalar arasında dipnotlar, 725-734. Sayfalarda kaynakça yer almaktadır. Orijinal adı Atatürk, The Biography of the Founder of Modern Turkey. Türkçesi Füsun Doruker. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 12 Aralık 2007. Okuyan Levent Filyos. Arka kapak. Uzman bir yazar, nesnel bir yapıt, işte Atatürk'ün yaşamı ve mücadelesi. İstanbul doğumlu İngiliz yazar Andrew Mango, 5 yılı aşkın bir süre yaptığı araştırmalar sonucu bu yapıtla kapsamlı ve nesnel bir çalışma ortaya koyuyor. Türkiye'nin bağımsızlığı ve varoluş yolunda Atatürk gibi bir liderle yakaladığı olağanüstü şansı irdeleyen yazar, onu salt lider özellikleriyle değil, yakın çevresi ve insan ilişkileriyle de yansıtmayı başarırken, dönemin toplumsal yapısı ve güç dengelerine de açıklık kazandırıyor. Profesör Geoffrey Lewis Atatürk için o tek bir insanın neler yapabileceğini gösteren 20. yüzyılın olağanüstü lideri diyor. Evet, kitleleri ardından sürükleyebilen, insanları birbirine kenetleyebilen siyasal bir önder. Ancak sonuçta Atatürk de herkes gibi bir insan. Karizması, zaafları, kadınlarla olan ilişkileri, dostlukları, nefretleri, iyilikleri ve hatta kıskançlıklarıyla bir insan. Mango bu olağanüstü çalışmasıyla Atatürk'ü işte bu yönleriyle daha bir yakınlaştırıyor bize. Bu basında saltanat ve cumhuriyet dönemine ilişkin tüm yazılı kaynaklara ulaşılmıştır. Çoğu eski yazı, birçok belge aslında olduğu gibi aktarılmış, döneme özgü söyleyiş ve ifade özellikleri korunmuştur. Kapak içleri. Andrew Mango İstanbul'da doğdu. Dil öğrenimini Londra'daki School of Oriental Studies'da Farsça ve Arapça öğrenerek geliştirdi. Büyük İskender olayının İslamiyet içinde yer alan biçimleri üzerine yaptığı araştırmasıyla doktorasını verdi. 1947'de öğrenciyken katıldığı BBC'de 14 yıl boyunca Türkçe yayınlar bölümünün yöneticiliğinde bulundu. Güney Avrupa ve Fransızca yayınlar müdürü olarak 1986'da emekliye ayrıldı. O günden bu yana bütün çalışmalarını Türkiye ile ilgili konularda araştırmalara ayırıyor. Mango'nun Türkiye ile ilgili ilk yazısı 1957 yılında Political Quarterly adlı dergide yayınlandı. Turkey ve Discovering Turkey adlı tanıtıcı çalışmalarını Turkey: The Challenge of a New Role 1994 adlı kitabı izledi. Yazarın son yapıtı The Turks Today 2004'tür. Evli, bir kız ve bir erkek çocuk babası olan Andrew Mango, 1947 yılından bu yana Londra'da yaşamakta ve sık sık Türkiye'yi ziyaret etmektedir. Atatürk, Avrupa ve dünya tarihi içinde başkomutan olarak Churchill'den de daha üstün bir lider. O, kitleleri sürükleyen, insanları kenetleyen siyasal bir önder. Michael Stevens, İngiltere Muhafazakar Parti Milletvekili. Atatürk, tek bir insanın neler yapabileceğini gösteren 20. yüzyılın olağanüstü lideri. Profesör Geoffrey Lewis, tarihçi ve yazar. Atatürk, dünyanın önemli üniversitelerinde adına kürsü açılan, çağını aşan dev bir lider. Profesör Richard Clarke, Oxford Üniversitesi. Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu enkazından modern Türkiye'yi yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda Türkiye'ye 21. yüzyıla yükselecek gücü de verdi. Noel Malcolm, İngiltere'nin önde gelen gazeteci yazarlarından, Kosova, Balkanları Anlamak için kitabının yazarı. Mary, Daphne ve Benedict'e sevgilerle. Ön söz. Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın en önemli devlet adamlarından biridir. Adriyatik kıyılarıyla Çin arasında, Hindistan yarımadasının kuzeyi ile Rusya'nın güneyi arasındaki geniş Avrasya topraklarında yer alan en güçlü devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve şekillendirmiştir. Komşu ülkelerin tarihini de etkilemiştir. Yabancılar tarafından yönetilen toplumlara dünyanın geri kalanlarıyla kurulacak bir dostluk içinde ulusal bağımsızlığı kazanmanın yolunu göstermiştir. Günümüzde genellikle radikal bir çağdaşlaştırıcı ve batılılaştırıcı olarak bilinir. Bu tanım doğrudur ama yeterli değildir. Ülkesini dünyanın en zengin ülkeleriyle aynı düzeye getirmek için Batı yöntemlerini ithal etmiştir. Çünkü zengin ülkelerin büyük çoğunluğu Batı'da bulunmaktaydı. Ama onun hedefi taklitçilik değil, evrensel bir uygarlığa katılmaktı. Avrupa'nın aydınlanma çağı düşünürleri gibi dine ve dinin neden olduğu ayrımcılığa karşın insanlığın ileriye doğru gitmekte olduğunu görmüştü. Gerçek bir bağımsızlık mücadelesinin herkesi kapsayan layık bir ilerleme ilkesi adına her ulus tarafından kendisi için yapılması ve böylece gelişmiş ülkelere karşı düşmanlığa yer bırakılmaması gerektiğine inanıyordu. Uygar insanların oluşturacağı evrensel bir toplumu ülke edindiği için anti-emperyalistti. Her şeyden önce o bir kurucuydu, çağımızın en büyük ulus yaratıcısıydı. Atatürk'ün vizyonu iyimser ve hümanistti. Uygulamadaysa çoğu kez bu amaçlarına erişemiyordu. Üstelik özellikle yaşamının sonuna doğru düşünceleri, çağdaş Batı'nın etnik ve ırksal üstünlük doktrinlerinin etkisi altında kalmıştı. O dönemde de bugün de Atatürk'ün Türkiye'de sayısız muhalifi vardır. Geleneklerine bağlı Müslümanlar onun laik gelişme ilkelerinde putperestliğin gölgesini görüyor ve gavurları taklit ettiğine inanıyorlardı. Bazıları ise onu ilkeleri olmayan otoriter bir yönetici olarak görüyordu. Komşu ülkelerin milliyetçilerinin ise onunla daha farklı sorunları vardı. Yunanlıları yenmiş, generalleri Ermenileri yenilgiye uğratmış, Arapları defterden silmiş ve Suriyeli Arapların kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri bir bölgeyi ülkesinin sınırları içine katmıştı. Kürt milliyetçileri onu kendilerine asimile etmeye çalışmakla suçlarlar. Türk karşıtı milliyetçiler Atatürk'ün itibarını zedelemek için çabalamaktadırlar. Ayrıca Türk ya da Türk olmayan Marksistlerin de kendilerine özgü eleştirileri vardı ama bunların artık önemi kalmadı. Atatürk'ü saran tartışmalar yalnızca yeni savlar üreterek değil, aynı zamanda yeni bilgi kaynakları yaratarak yaşam öyküsü yazarları ve tarihçiler için büyük yarar sağlamaktadır. Tartışmaların çok hararetli geçtiği Türkiye'de Atatürk hakkında sürekli yeni kitaplar yayınlanıyor. Bu kitabın ilk taslağının hazırlanma sürecinin sonuna yaklaşırken, Atatürk'ün bütün yazılarının birinci cildiyle özel mektuplarının yeni bir basımı piyasaya çıktı. Aynı günlerde İslamcı muhaliflerin eleştirilerini yatsıyan kapsamlı bir yapıt da yayınlandı. En son yayınlanan kitaplardan önce de yeni bir yaşam öyküsünün yazılmasını aklı gösterecek ölçüde yeni malzeme birikmişti. Neredeyse tümü Türkçe olan bu malzemelerin arasında Atatürk'ün çağdaşlarının anıları, günlükleri, kendi defterlerinden ve arşivinden notlar, Cumhuriyet tarihiyle ilgili kitaplar ya da belirli olayları anlatan öyküler bulunuyor. Bu yapıtlardaki bilgiler halka açıktır ama bir kısmının baskısı tükenmiştir ve bazıları da çok zor bulunur. Bu yaşam öyküsü genelde yayınlanmış ancak şimdiye dek yeterince araştırılmamış, kıyaslanmamış, karşılaştırılmamış Türkçe kaynaklara dayanmaktadır. Yararlandığım kitapların arasında İngilizce ya da diğer Avrupa dillerinde olanların sayısının azlığından dolayı Türkçe bilmeyen okurlarımdan özür dilerim. Bunun nedeni Mustafa Kemal'in 1919 yılında Türk Milliyetçilik Hareketi'nin başına geçene dek Batı tarafından hemen hemen hiç tanınmamasıydı. Daha sonraları yabancılar onunla resmi görüşmeler yaptılar ama hiç kimse onu yakından tanıyamadı. Atatürk hakkında yazan Batılı uzmanlar tıpkı benim gibi basılı Türkçe kaynaklara dayanmışlardı. Ben ise bu kaynakları ilk elden alıntıladım. Türkiye'de soyadı kanunu 1934'te çıktığı için kitapta bu tarihten önce adı geçenlerin soyadlarını parantez içinde belirttim. Örneğin Ali Fuat, parantez içinde Cebesoy, Falih Rıfkı, parantez içinde Atay vesaire. Atatürk'ten söz ederken ise pek tutarlı davrandığımı söyleyemeyeceğim. Genellikle 1934 yılı öncesinde Mustafa ya da Mustafa Kemal olarak söz ettim. Ama ancak bu tarihte resmen kabul edilen soyadını da ara sıra kullandım. Bu kitabı Londra'da yazarken Ankara'daki sahafların kralı sayılan sanat kitabevinin sahibi Ahmet Yüksel tarafından benim için toplanan yapıtlardan yararlandım. Onun yardımı olmadan bu işi başaramazdım. Çalışmalarım ilerledikçe sıkça yinelediğim Türkiye gezilerinde dostlarımla görüştüm. Aralarında Profesör Sina Akşin, Amerikan basınında bazı ilginç malzemeler bulunduğu konusunda beni uyaran Doktor Şahin Alpay, The Caucasus adlı ABD dergisine çıkan bir makalenin fotokopisini bana ulaştıran Şakir Eczacıbaşı, sürekli olarak Atatürk hakkında Türk basınında çıkanları bana ileten Selim İlkin, babası Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından biri olan Altemur Kılıç, Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan fotoğraf albümlerini bana veren bakanlığın o zamanki müsteşarı Profesör Emre Kongar, Profesör Baskın Oran, büyük babası Atatürk'ün Atatürk'ün kişisel dostu olan Büyükelçi Müfit Özdeş, Ankara'daki Atatürk Araştırma Merkezi'ni yöneten Profesör Azmi Süslü ve Profesör Mete Tuncay'ın da bulunduğu tüm dostlarıma teşekkür ederim. Türkiye'ye yaptığım ziyaretler sırasında gösterdiği konukseverlik ve çalışmalarım süresince beni destekleyip öneriler yapmasından dolayı dostum Profesör Metin And'a iki kez şükran borçluyum. Dostlarım Canan ve Peter Reeves'e kitabın iki bölümünü okuyup yorumladıkları ve gerek İstanbul gerek Bodrum'da gösterdikleri konukseverlik için teşekkür ederim. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih Bölümüne, ATASE, İstiklal Savaşı'nın yaşandığı Anadolu'daki savaş meydanlarını rehber eşliğinde gezmemi sağladıkları için minnettarım. İngiltere'de dostum ve meslektaşım Profesör Clement Dodd ile Dr. William Hale'dan yardım ve destek gördüm. Kitabın taslağını okuyup çok değerli önerilerde bulunan ve en çok gereksinim duyduğum bir anda moralimi yükselten Profesör Geoffrey Lewis'e özellikle şükran duyuyorum. Washington'daki Dr. George Harris'ten son derece yararlı eleştiriler aldım. John Murray yayın evinden yardımsever ve çalışkan editörüm Caroline Knox uzun süre derdimi çekti. Karım Mary'nin yorumları yazı stilimi geliştirirken sabrı da çalışmalarıma yardımcı oldu. Hatalar yalnızca bana aittir ve okurlarımın bana bunları bildirmesini diliyorum. Giriş. Mustafa Kemal Atatürk Avrupa uygarlığının altın çağında doğdu. 19. yüzyılın son 10 yıllarında Avrupa ülkeleri ve okyanus aşırı uzantıları barışı yaşıyordu ve gücünü, bilgisini, zenginliğini arttırmaya koyulmuştu. Fransa 1870 yılında aldığı Almanya yenilgisinin, Amerika ise iç savaşın izlerini silmişti. Almanya günden güne zenginleşip güçleniyordu. Avusturya-Macaristan özenle yapılandırılmış bir barış sığınağıydı. Rusya 1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nu yenilgiye uğrattıktan sonra ekonomik değişimler yaşamaya ve Asya'daki gücünü genişletmeye başlamıştı. Britanya barış, düzen ve ilerlemenin yararlarını imparatorluğun her yanına yaymaktaydı. Batıya kapılarını açan Japonya endüstriyel ve askeri gücünün temellerini atmak için Batı'dan aldığı bilgileri uygulamaya başlamıştı. Avrupalı kamu görevlileri, iş adamları, mühendisler, bilim adamları, doktorlar ve onların giderek artan sayıda Amerikalı kuzenleri dünya çapında örgütleniyorlar, gelişiyorlar, öğretime yöneliyor, ticaret ve inşaat yapıyorlardı. Avrupa dünyayı yönetiyor ve dönüştürüyordu. Çabalarının semeresini hem topluyor hem de dağıtıyordu. Ama aynı zamanda kurbanlar da yaratıyordu. 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başını yalnızca sömürgecilik dönemi olarak tanımlamak yanlış olur. İmparatorluklar tarih boyunca var olmuştur ve gerek kurucuları gerekse yöneticileri doğal olarak güçlerinin, yaşam biçimlerinin, değer yargılarının ve dinlerinin, kısacası uygarlıklarının yalnızca kendilerine değil, hükmettikleri toplumlara da yararlı olacağına inanmışlardı. Bu inanış çoğu zaman doğruydu. 19. yüzyıldaki yenilik ise aynı uygarlıktan esinlenen birçok imparatorluğun bir rekabet içinde birlikte varoluşuydu. Bu uygarlık Hristiyanlık dünyasında gelişmişti ama aydınlanma çağıyla Fransız devriminden sonra bağlı kalınan ilke din değil, rasyonalizm idi. Yerel kökenine karşın rasyonalizm, akıl sahibi yaratıklar olarak tüm insanlara uygun gelebilirdi. Maddi dünyaya egemen olmakta aklın kullanılmasının ortaya çıkardığı yararlar yadsınamaz. Ama insan ilişkileri konusuna gelince elde edilen sonuçlar biraz karışıktı. Mantığın kullanılması geleneksel sosyal ve politik düzenlemeleri geliştirebilirdi. Ama rasyonalist politikaların, ideolojilerin ve kuramların izlenmesi, var olan toplumlar arasında yeni farklılıklar ve yeni gerginlikler yaratıyordu. Aynı zamanda eski bölünmeler de yeni isimler altında varlığını sürdürüyordu. Geleneksel Hristiyanlık kavramına bağlı olanlar dinsizlerle savaşmıştı. Onların soyundan gelen aydın rasyonalistler ise cahil fanatiklerle uğraşmak zorunda kaldıklarına inanıyorlardı. Bir zamanlar Hristiyanlığa karşı çıkan Müslümanlar dinsiz sayılırdı. Şimdi ise rasyonel aydınlanmayı reddettikleri için fanatik olarak görülüyorlardı. Misyonerler dinsizleri kendi dinlerine katmak için çaba göstermişlerdi. Aynı biçimde aydın Avrupalı düşünürler, öğretmenler ve yöneticiler fanatiklere mantık yolunu göstermeye ve seçtikleri yolu düzeltmelerini sağlamaya çalışıyorlardı. Bazı toplumların diğerlerinden daha kötü durumda olması, bazılarının aydınlanmayı kabul ederken bir kısmının karşı koyması, kendilerini akılcı sayan düşünürlerin insanoğlunun eşit olmayan yeteneklere sahip ırklara bölündüğünü sanmalarına yol açıyordu. 19. yüzyılın sonunda bu eşitsizlik, Charles Darwin'in türlerin kökeni üzerindeki çalışmalarında saptadığı ilkeler toplumlara uygulanarak açıklanabilir ve haklı gösterilebilirdi. Sosyal Darwinciler hayvanlar için türler ne anlama geliyorsa, insanlar için de ırkların aynı anlama geldiğine inanıyorlardı. Irksal farklılıkların yalnızca siyahlar ve beyazlar, Avrupalılar ve Asyalılar arasında değil, Cermenler, Latinler ve Slavlar arasında da var olduğu düşünülüyordu. Rasyonalistler ırkları uluslara bölerek eski bir bölünme sistemini pekiştirdiler. Yöresel olarak birbirine bağlı ve komşularından gerek dilleri gerekse tarihten gelen soylarıyla ayrılan, başarıya ulaşmış Avrupa halkları kendilerini belirgin uluslar olarak görmeye ve bunun sonucunda da ulusları siyasal örgütlenmenin doğal birimleri olarak düşünmeye başladılar. Fransız devrimi yazarlarının kendi halklarını büyük ulus olarak görmesi hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü mantık onların arasında gelişmişti ve evrensel boyutlarda uygulanabilecek insan hakları beyannamesi yine onlar tarafından yayınlanmıştı. Komşularının da gitgide genişleyen halkalar halinde onları taklit etmeye çalışmalarında şaşılacak bir yan yoktur. Gerçi evrensel insan haklarından filizlenen ve mantıkla desteklenen milliyetçilik fikirlerinin ve bunun sonucunda ortaya çıkan ulus ve devletin çakışması inancının gelişimini izlemek olasıdır. Ama yine de insanların kardeşliği ile milliyetçiliğin kuramsal olarak bile birbirine uymadığı da bir gerçektir. Uygulamada Fransız devrimiyle ortaya çıkan milliyetçilik ideolojisi var olan devletleri ve toplumları bölmeye başladı. Milyonlarca insanın kurban edilmesine yol açıp büyük acılar yarattı, maddi kayıplara yol açtı. Hatta milliyetçi güç ve toprak sahipliği çekişmelerinde kazananların bile yaşamlarını yoksullaştırdı. Kaybedenlerin akıbetleri ise çok daha acıklıydı. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramları pratikte çok uluslu imparatorlukların yaslandığı hiyerarşileri bozmakla birlikte mantıksal açıdan bu imparatorlukların varlığıyla bağdaşmaz değildi. Ama Fransız devriminin ülküleriyle birlikte yayılan milliyetçilik bunları yok etti. Eski toplumsal, dinsel, mezhepsel ve kabilesel farklılıklara yeni amaçlar katarak onlara bir de rasyonel açıklamalar getirdi. Hem ideolojiler hem de gözlemler saldırganlığı haklı gösterecek mantığı yarattı. Ulusal topluluklar yeni rasyonel Avrupa uygarlığına çeşitli düzeylerde ulaşabilmişlerdi ve bu eşitsizlik hem içerideki hem de dışarıdaki performanslarına yansıyordu. Böylece tıpkı ırklar gibi ulusal toplulukların da uygarlığa erişme yeteneklerinin ve mantıksız fanatikliğe eğilimlerinin yalnızca edimsel olarak değil doğal yapılarına uyumlu olarak da farklılık gösterdiği düşüncesi ortaya atıldı. Bireyler gibi uluslar da yalnızca gelişmiş ve geri kalmış, eğitimli ve cahil değil, layık olan ve olmayan, zengin ve yoksul olarak gruplara ayrılabilirlerdi. Yenilgiye uğrayanlar bu ayrımlara razı olmadıkları takdirde, içine itildikleri gruba ait olmadıklarını ancak evrensel Avrupa uygarlığını elde ederek güçlenmekle kanıtlayabilirlerdi. Uygarlık başarının ön koşuluydu. Aynı zamanda ulusal mücadelede başarı da uygarlığın kanıtıydı. Irksal, bölgesel, etnik ve ulusal klişeler insanların ifadelerinde hep vardı. Belirli toplulukların yaşam biçimleri arasındaki farklılıkları göstermek için herkesin anlayacağı işaretler olarak kullanılıyordu. Rasyonalizm, ırksal ya da ulusal klişelerin kullanımını azaltmadı, ancak yeni biçimlerde açıkladı. Ortaçağ Arap coğrafyacıları Slavların ve diğer kuzey ülke insanlarının yapılarında kırmızı safra daha fazla olduğundan huysuz olduklarını söylemişlerdi. Ve rasyonalistler yaratılış kuramları yerine uygarlık kavramlarını yeğlediler. 1881 yılında Vicomte de la Jonquière, Osmanlı halkı uygarlığa başka herhangi bir ulustan daha fazla karşı çıkmıyor. Onlarda bulunan dürüstlük ve namusu imparatorluğun diğer ırklarında aramak beyhude. Saplanıp kaldığı cehalet, kanlı kanıtları öylesine çok olan fanatiklik, bunların hepsi onun kaderini elinde tutanlara yüklenmelidir demişti. Dipnot: Histoire de la Empire Ottoman, Haşet, Paris 1881, sayfa 637. Mustafa Kemal 1880-1881 yılında Selanik'te doğduğunda dünyaya hakim bir bölgede hakim olan fikirler bunlardı. 19. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti 600 yıldan fazla bir süredir yaşıyor ve artık yaşını belli ediyordu. Devletin tarihi 1281 yılında Türkmen soyundan gelen Osman Bey'in Küçük Asya'nın kuzeybatısındaki bir beyliği miras olarak alıp onu komşu Bizans topraklarını hedef alarak genişletmeye başlamasına kadar gider. Osman Bey'in sınırlarının doğusundaki Küçük Asya'nın orta yaylaları 1071 Malazgirt Savaşı'nda Bizanslıları yenilgiye uğratan Selçuk Türklerinin elindeydi. Ellerine geçirdikleri topraklara önceleri Rum, Romalı adını verdiler ve daha sonra Rumeli adı Osmanlıların Avrupa'da fethettikleri yerlere verilip, Küçük Asya için Yunanca'da doğu anlamına gelen Anatole sözcüğünden üretilen Anadolu adı kullanılmaya başlandı. Avrupalılar daha basit bir isim buldular ve 12. yüzyılın sonlarında Türkler tarafından fethedilen topraklara Türkiye adını verdiler ve sözcük ilk kez İtalyanca'da Turquia olarak kullanıldı. Dipnot Claude Cahen, Pre-Ottoman Turkey, Sedgwick and Jackson, Londra 1968, sayfa 145. Bu isim 14. yüzyılda Avrupa'ya açılıp topraklarını batıya doğru sürekli genişleten Osman Bey'in ardılları tarafından yaygınlaştırıldı. Ama ne ülkelerine Türkiye ne de kendilerine Türk dediler. Osmanlılar kendilerini Darül İslam, yani İslam ülkesini yöneten Müslümanlar olarak gördüler ve bu topraklarda kurdukları devlete bürokratik kullanımda Devlet-i Aliye, yani Yüce Devlet ya da Memaliki Mahrusa, yani Tanrı'nın koruduğu memleketler adını verdiler. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ilkelerinde Müslümanlık, hanedanlık ve ortaçağ yapısı vardı. Devlet şeriat denilen İslam hukuku, kanun adı verilen hükümdar buyrukları ve örf denilen geleneklerle yönetiliyor ve bazen günlük gereksinimleri karşılamak için bunlar mantık dışına kadar genişletiliyordu. Bu yasalar gereğince Müslüman olmayanlar İslam kanunlarını kabul ettikleri takdirde korunuyorlar ve topluluk yaşamlarını sürdürebiliyorlardı. En önemli üç gayrimüslim cemaat ise Rum ya da Doğu Ortodoks Hristiyanları, Ermeni Gregorian, Monofizite, Hz. İsa'nın hem Tanrı hem insan olarak tek bir tabiatı olduğuna inanan Hristiyanlar ve Yahudiler idi. Bu topluluklara o tarihlerde verilen millet adı daha sonraları laik ulusu belirtecekti. Gerçi kapsamı zamanla değişti ama millet sisteminde toplulukların kendini yönetme biçimi Osmanlılara çok etnik gruplu ve çok kültürlü bir nitelik kazandırdı. Bu durum genelde Hristiyanların etkisi altındaki Avrupa'da görülmüyordu. Gayrimüslimler Osmanlı Devleti'nde bazı sınırlamalarla karşılaştılar ama yine de yaşamlarını istedikleri biçimde sürdürüp başarılı olabildiler. Bu olanak son zamanlara kadar Hristiyanların ele geçirdikleri topraklarda yaşayan Müslümanlara verilmiyordu ve aynı toprakları paylaşan Yahudilerin de pek fazla yararlandığı söylenemez. Gayrimüslim milletler karmaşık bir devlet yapısının yalnızca bir parçasıydı. Herkesin bir sahibi vardı ve bu kişi emri altındakilerin davranışlarından sorumluydu. Küçük piramitler bir araya gelip en tepesinde sultanın bulunduğu Büyük Osmanlı Devleti piramidini oluşturuyordu. Sultanın hakimiyeti mutlaktı ama görevi hiç değişmeyen dini kanunlar altında devletin kurucu unsurları arasında kusursuz bir denge diye tanımlanan iyilikleri buyurmak ve kötülükleri yasaklamak ve adaleti sağlamaktı. Osmanlı Devleti'nin neredeyse tüm tarihi boyunca resmi ideolojisi dine dayalıydı. Verdiği mesaj çok açıktı. Peygamberi ve onun kanununu izlersen her şey yolunda gider. Gerçi devletin yönetilmesi daha dünyeviydi ama resmi din ideolojisi ülkenin Müslüman yöneticilerinin beyin yapısını etkiliyordu. Osmanlı gücünün genişlemesi sırasında bildikleri gerçeklerin ne denli değerli olduğu ortaya çıktığından bu dine inanmayanlara ancak teknik konularda bilgi almak için başvuruyorlardı. Üstelik bunu yaparken de amaçlarını gizlemek zorundaydılar. Sonuçta devletin resmi ideolojisi yeniliklerin karşısına dikilen bir engeldi. Tutuculuk yalnızca hükümet etme kuramlarıyla sınırlı değildi. Hipokrat tıbbı, Batlamyus'un astronomi ve coğrafya bilgileri ve diğer ortaçağ bilimleri Batı Avrupa'da çoktan rafa kaldırılmış olduğu halde Osmanlı Devleti'nde çok uzun süre varlığını sürdürdü. Müslümanlığı savunanlar İslam'ın insan mantığına aykırı olmadığını her zaman öne sürdüler. Ayrıca özellikle çağımızda İslam'ın en mantıklı din olduğunu da ısrarla belirttiler. Yine de resmi Osmanlı İslam'ı aklın üstünlüğüne dayalı yeni öğretilerin yayılmasını geciktirdi. Ancak durdurmadı. Osmanlılar Avrupa'dan alınan askeri teknolojiyi kullanmakta tez davrandılar. Ama ordu dışında Avrupa kaynaklı fikirlerin ve yöntemlerin kabul edilmesi çok yavaş oldu. Bağlı bulunduğu Üniteryanizm mezhebinden İslam'a dönen Transilvanyalı bir Macar olan İbrahim Müteferrika, Arap harflerini kullanan ilk matbaayı İstanbul'da ancak 1727 yılında açtı. Birkaç yıl sonra kapatıldı ve matbaanın çok daha sonra yeniden getirilmesi gerekecekti. Doğrudur, bazen üretim değişiklikleri hızla yayıldı. Patates, mısır ve tütün gibi yeni ürünler Osmanlı topraklarının büyük bir kısmında yetiştirilmeye başlandı. Ama aralarında ordunun da bulunduğu sosyal kurumlar 19. yüzyıla kadar eski yöntemlere göre oluşturuldu. Yöneten zihniyet gerçi günlük olaylarda pragmatikti ama göndermeleri daima orta çağa dönüktü. Günümüzde Türk düşünürlerini söylemekten hoşlandığı gibi Türkiye Rönesans'ı yaşamadı. 1529 ve 1683 yıllarında Osmanlı orduları Viyana'yı kuşattı. 1878'de Rus askerleri Osmanlı başkenti İstanbul'un çevresini sardı. Yeni öğretiler Rusya'nın askeri, politik ve ekonomik gücünü geliştirip onu Osmanlı Devleti'nin en önemli düşmanı durumuna getirmişti. Romanov çarları Batı Avrupa tekniklerini kullanarak önce tarımdan sonra da üretim endüstrisinden elde ettikleri servetlerle kara ordularını ve donanmalarını çağdaşlaştırmış ve 18. yüzyıldan başlayarak Osmanlı Devleti'nin tüm kaynaklarıyla arasında gitgide genişleyen bir fark yaratmıştı. 18. yüzyılda Osmanlı yöneticileri reformlar yapılmasını isteyen layihalar hazırlamışlardı. Ama Ruslar Karadeniz kıyılarına doğru inince hiçbir şey yapılamamıştı. Fransız devriminin yaşandığı 1789 yılında tahta çıkan yenilikçi padişah 3. Selim, yeni bir ordu modeli yaratmak için Nizam-ı Cedid adıyla bilinen bir dizi düzenlemeyi uygulamaya koydu. Fransızları örnek alan 3. Selim özellikle dominyonların güvenliği konusunda endişeliydi ve Napolyon 1798'de Fransa Cumhuriyeti adına Mısır'ı işgal edince korkusunun haklı olduğu anlaşıldı. Osmanlıların Fransızlarla bağlantısı çok eski tarihlere dayanıyordu. 1541 yılında Kanuni Sultan Süleyman ile Fransa Kralı 1. François arasında Habsburg İmparatoru 5. Karl'a karşı bir ittifak anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşma Fransız tüccarlarına ve Osmanlı topraklarında yaşayan diğer Fransızlara kapitülasyonlar adıyla bilinen bazı ayrıcalıklar tanınması bu anlaşmanın bir parçasıydı. Daha sonraları bu ayrıcalıklar diğer Avrupa ülkelerine de tanındı ve Osmanlı topraklarında yaşayan tüm Avrupalılar yerel yargının dışında bırakıldılar. Osmanlılar başlangıçta ticaret hacmini genişletmek için verilmiş olan haklardan daha sonraları pişman oldular ama Avrupalılar geri kalmış bir Asya ülkesinin keyfi hareketlerine karşı kendilerini savunmak için bu konuda ısrarcı oldular. 3. Selim tahttan indirildi ve sultanın kapı kulu askerlerinden oluşan, zamanla asi bir muhafız kıtasına dönüşen Yeniçeriler tarafından başlatılan bir ayaklanma sırasında öldürüldü. Taşra'nın ileri gelenleri bu boşluğu doldurmaya çalıştılar. Ancak 1826'da Yeniçeri Ocağı'na laveden ve katleden 2. Mahmut onları saf dışı bırakıp Ardılları tarafından sürdürülen bir dizi batılılaşma reformu başlattı. Tanzimat adıyla bilinen reformlar 1876 yılında 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının hemen sonrasında Osmanlıların ilk anayasasının hazırlanmasıyla zirveye ulaştı. Gerçi padişah 15 ay içinde meclisi süresiz olarak kapatmıştı ama sürdürdüğü despot rejime karşın eğitim, ulaşım ve yönetim alanlarındaki modernleşme süreci devam etti. 19. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti Avrupa modelinden alınma bir askeri ve mülki idare mekanizması geliştirmişti. Yeniçeriler, feodal beyler, ulema, loncalar, taşra eşrafı gibi geleneksel grupların elindeki güç tümüyle Avrupa stili bir bürokrasiye devredildi. İlk demir yollarının yapımı ve etkili bir telgraf şebekesinin kurulması, bürokrasinin sultanın ve onun vezirlerinin emirlerinin eskiyle kıyaslanmayacak bir yetkinlikle yerine getirilmesini olanaklı kıldı. Osmanlı Devleti her zaman tüm dünyayla ticaretini sürdürmüştü. 19. yüzyılın sonunda ise daha iyi ulaşım araçları, daha düşük gümrük tarifeleri ve yabancı yatırımlar sayesinde dünya ticaret sistemiyle bütünleşti. Böylece Osmanlı Devleti yüzeysel de olsa batıdaki ve kuzeydeki komşuları olan Avusturya, Macaristan ve Rus imparatorluklarına benzemeye başladı. Tıpkı onlar gibi etnik çeşitliliği çoktu. Başta bir hanedan vardı ve bürokratik olarak yönetiliyordu. Yine onlar gibi kötü yönetimden ziyade sınırları içinde yaşayan çeşitli toplumların sadakatini kazanmış ayrılıkçıların ve yabancı düşmanların arasındaki karşılıklı etkileşmenin tehdidi altındaydı. Yine de aralarında bir fark vardı. Avusturya, Macaristan ve bir dereceye kadar da Rus yöneticilerin içinde yaşadığı ulusal topluluklarda yöneticiler kadar yeni öğretilerle eğitilmişlerdi. Buna karşılık Osmanlı Devleti'nde yöneticiler aydınlanmıştı ama Müslüman çoğunluk reformların yapılmasına karşın cehaletten kurtulamayarak çağdaşlık öncesi dönemin alışkanlıklarını sürdürüyordu. Müslüman reformcuların görüşlerinin ve buyruğu altındaki topluluklardaki milliyetçi kışkırtıcıların iddialarının aksine Osmanlı Devleti Müslüman topluluk kadar zamanın gerisinde değildi. Osmanlı Devleti var olduğu sürece çoklu etnik karakter yapısını sürdürdü. Osmanlı uygarlığı farklı dilleri konuşan, farklı dinlere mensup toplulukların kendi kimliklerini koruyarak bir arada yaşamasıyla oluşmuştu. Gayrimüslim topluluklar ikinci derecedeki statülerinden her zaman memnun değildiler. Özellikle Balkanlarda toprak sahiplerinin çoğu Müslüman olduğundan tarım arazileri konusundaki anlaşmazlıkların kapsamında etnik unsurlar bulunuyordu. Hristiyan tüccarlar ve esnaf ise servetleriyle doğru orantılı bir politik statü sahibi olamamanın üzüntüsü içindeydiler. Çoğu zaman dinsel dayanışma Osmanlılara sadakati aşıyor ve Osmanlı Hristiyanları kendilerini korumaları için Avrupa Hristiyanlarına yanaşıyor ve bazen savaşlarda onların tarafında yer alıyorlardı. Aynı zamanda Müslüman Kürtler, Araplar ve özelliklerini pekiştirmek isteyen yerel Osmanlı yöneticiler de sultanın düşmanlarının tahriklerine açıktılar. İmparatorluğun sınırları içine Müslüman ve gayrimüslim nüfusun oranı değişiyordu. Yine de bazı coğrafi ve mesleki kayıplar vardı. Slav, Ulah veya Romen ve Arnavut Hristiyanlar Balkan Yarımadası'nın iç bölgesindeki köylü nüfusunun çoğunluğunu oluşturuyordu. Yunanlı, Rumlar çoğunlukla sahillere yerleşmişken yalnızca Karamanlı adıyla bilinen Türkçe konuşan Rum Ortodokslar Anadolu'nun ortasına yerleşmişlerdi. Ticaretle uğraşan Rumlara ise kentlerin çoğunda rastlanıyordu. Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerine kadar Doğu Anadolu yaylalarında yaşayan Ermeniler bu bölgeden dağılmaya başlamışlardı. Osmanlıların yönetimi altında Anadolu'nun esnaf ve zanaatkar nüfusunun çoğunluğunu oluşturdular. Mimarlık, seramik ve tekstil üretimi gibi uğraş alanlarında dünya uygarlığına kalıcı bir katkı bırakan Osmanlı Devleti, geniş ölçüde Ermeni zanaatkarlara dayanmaktaydı. Ermeni tüccarlar genelinde Anadolu'da etkiliydiler ve Asya ülkeleriyle karadan ticaret yapıyorlardı. Anadolu'nun ve Balkanların ticaret kentlerinin çoğunda Yahudi toplulukları vardı. Yahudi topluluklarının kendini yönetme geleneklerine aykırı olarak Osmanlı hükümetinin imparatorlukta yaşayan tüm Yahudilerin başı sayılan Haham Başı'nın yaşadığı İstanbul'da ayrıca İzmir ve Selanik'te önemli Yahudi cemaatleri vardı. Arapça konuşulan bölgelerin de dışında kalan Yahudiler, soylarının Katolik krallar tarafından İspanya ve Portekiz'den sürgün edilen ve Osmanlıların kucak açtığı göçmenlerden geldiğini söylüyorlardı. Yahudi topluluğu Osmanlıların yükselme döneminde zenginleşti ama yerel Hristiyanlar Avrupa ile yapılan ticareti denetim altına alınca gerilediler. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında genelde Fransa'dan yayılan yeni öğretiler, Yahudi toplumunu güçlendirince giderek artan ölçüde sadakatsizliklerinden kuşku duyulan Hristiyan rakiplerinin yerini almaya başladılar. Farklı dinlere mensup toplulukların ne ölçüde karıştığı, zamana ve bölgeye göre değişiyordu ama genellikle çalışma yaşamında bir araya gelirlerken ayrı mahalleler ya da köylerde yaşıyorlardı. Şeriat yasaları Müslüman erkeklerin Hristiyan ya da Yahudi kadınlarla evlenmesine izin verirken, gayrimüslimlerin Müslüman kadınlarla evlenmesini yasaklıyordu. İslam dinini seçenlere kucak açılıyordu ve kuramsal olarak din değiştirmeye zorlamak yoktu, uygulamada da enderdi. Yine de Osmanlıların genişleme döneminde binlerce insan İslam dinini seçti. Bunlar genelde Hristiyan yönetim altındaki topraklarda dışlanmış olarak yaşayan gruplara mensuptu. Balkanlarda Müslümanların çoğu din değiştiren Slav ve Arnavutların soyundan geliyordu. Yahudiler arasında ise 17. yüzyılda Sabbatai Sevi'nin Mesihlik hareketinin başarısız olmasından sonra dinlerini değiştirenlerin sayısı oldukça yüksekti. Yakın zamana kadar gerek Sabbatai Sevi'nin taraftarları, gerekse Yahudilikten İslam'a dönenler Müslüman toplum içinde ayrı bir kimlik kazanarak dönmeler ya da Selanikliler olarak tanındılar. Bir genelleme yaparsak Müslümanların devlet tarafından asker ya da sivil görevli olarak işe alındıklarını söyleyebiliriz. Bunun dışında kalanlar ise toprak sahibi ve köylüydü. Gayrimüslimler ise köylü nüfusunun bir bölümünü oluşturduğu gibi tüccar, esnaf ve zanaatkar sınıflarının hemen hemen tümünü doldurmuştu. Osmanlı Hristiyanları din açısından Batı Avrupa'ya daha yakın olduklarından yeni öğretileri Müslüman komşularından çok daha önce öğrenebildiler. Osmanlı hukuku ve uygulamaları insanları dinlerine göre sınıflandırıyor ve bu nedenle Müslümanlar tek bir topluluk olarak kabul ediliyorlardı. Yine de bu topluluk kendi içinde dil ve yaşam biçimine bağlı olarak bölünüyordu. Balkanlardaki Müslümanlar Arnavutça, Sırp, Hırvatça, Bulgarca, Yunanca ve Türkçe. Anadolu'da ise Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Kafkas dillerini konuşuyorlardı. Devletin resmi dili olarak Türkçe, Arapça ve Farsça'nın karışımından oluşan Osmanlı Türkçesi kullanılıyordu. Sosyal açıdan da kent ve taşra yerleşik ve göçer topluluklar arasında önemli farklılıklar vardı. Devlet kentlere dayalıydı. Böylelikle kentli Araplar devletin bir parçası sayılırken göçer Bedeviler ve Kürtler dışında kalıyordu. Etnik ayrımcılık 19. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı Devleti'nin bütünlüğüne karşı bir tehdit oluşturmadı. Ayrımcılık tehdidinin kökleri hem içeride hem de dışarıdaydı. Hoşnutsuzluk yerel olarak ortaya çıkarken milliyetçilik ideolojisi Avrupa'dan geliyordu. Avrupa'nın yerel ayaklanmalara müdahalesi sonucunda genellikle Rusların başlattığı savaşlar yaşanıyordu. 1878 yılına gelindiğinde Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Karadağ bağımsız devletler olarak ayrılmıştı. Bulgaristan tam bağımsızlığını kazanmadan önce özerkliğini elde etmişti. Bosna, Hersek, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun, Kıbrıs ise İngiltere'nin yönetimi altına girmişti.